Ayrım 29, sayfa 369. 86. Ne ışık ne de ses vardı. Gizli arşivler karanlıktı. Langdon şimdi korkunun kuvvetli bir dinamik olduğunu anlıyordu. Karanlıkta nefes nefese el yordamıyla döner kapıya doğru ilerliyordu. Duvardaki düğmeyi buldu ve avucuyla üzerine vurdu. Hiçbir şey olmadı. Tekrar denedi. Kapı kımıldamıyordu. Başı dönerken seslendi ama sesi boğuk çıktı. Aniden içinde bulunduğu durumun tehlikesini hissetti. Adrenalin kalp atışlarını iki katına çıkarırken ciğerleri oksijen almaya çalışıyordu. Birisi bağırsaklarına yumruk atmış gibi hissediyordu. Tüm ağırlığıyla kapıya abandığında bir an için kapının dönmeye başlayacağını zannetti. Yıldızları görürken tekrar itti. Şimdi kapının değil tüm odanın döndüğünün farkına varmıştı. Langdon sendeleyerek tekerlekli merdivenin alt basamağına takıldı ve sertçe yere düştü. Dizini kitap rafının kenarına çarparak yardı. Küfrederek ayağa kalktı ve el yordamıyla merdiveni aradı. Merdiveni buldu. Ağır tahtadan ya da demir olmasını ümit etmişti ama alüminyumdu. Merdiveni tuttu ve onu koç başta kütük gibi kaldırdı. Sonra karanlıkta cam duvara doğru koştu. Düşündüğünden daha yakındı. Merdiven çarparak geri tepti. Langdon çarpışmanın zayıf sesinden bu camı kırmak için alüminyum merdivenden çok daha fazlasına ihtiyacı olacağını anladı. Yarı otomatik aklına gelince ümitlendi ama sonra umutları aniden yıkıldı. Silah yoktu. Olivetti, kamerlengo varken etrafta dolu silah istemediğini söyleyerek silahı ondan almıştı. Langdon tekrar seslendi. Sesi geçen seferkinden bile az çıkmıştı. Sonra muhafızın dolabın dışındaki masanın üzerine bıraktığı telsizi hatırladı. Neden onu içeri getirmedim ki? Gözlerinin önünde mor yıldızlar dans etmeye başladığında Langdon kendini düşünmeye zorladı. Kendi kendine, ''Daha önce de kapana kısıldın.'' dedi. ''Daha kötüsünü de yaşadın. Henüz bir çocuktun ve bu durumu çözdün. Ezici karanlık üzerine çöküyordu. Düşün.'' Langdon yere çömeldi. Sırt üstü yattı ve ellerini yanına koydu. İlk aşama kontrolü ele geçirmekti. ''Rahatla, kendini kaybetme.'' Artık kan pompalamak için yer çekimiyle mücadele etmeyen Langdon'ın kalbi yavaşlamaya başladı. Bu, yüzücülerin birbiri ardına programlanmış yarışlar arasında kanlarına oksijen göndermek için kullandıkları bir yöntemdi. Kendi kendine, ''Burada bol miktarda hava var.'' dedi. ''Bol miktarda. Şimdi, düşün.'' Bir yanı her an ışıkların geleceğini ümit ederek bekledi, gelmedi. Orada, şimdi daha iyi nefes alarak yatarken, ürkütücü bir teslimiyet duygusu onu sardı. Kendini huzurlu hissediyordu. Bununla mücadele etti. ''Hareket edeceksin, lanet olsun. Ama nereye?'' Langdon'ın bileğindeki Mickey Mouse, sanki karanlıktan hoşlanıyormuş gibi neşeyle parıldıyordu. Saat 21.33'tü. Ateşe yarım saat vardı. Langdon bunun çok ama çok uzun bir zaman olduğu hissine kapıldı. Zihni kaçmak için bir plan bulacağı yerde bir açıklama arıyordu. Elektriği kim kapadı? Roger araştırmasını genişletiyor mu? Olivette burada olacağım konusunda Roger'ı uyarmış olmamalı mıydı? Langdon artık bunun hiçbir şey fark ettirmeyeceğini biliyordu. Ağzını genişçe açıp başını arkaya yatırarak elinden geldiği kadar derin nefesler aldı. Her nefes canını öncekinden biraz daha az yakıyordu. Zihni açıldı. Düşüncelerini topladı ve kafasını çalışmaya zorladı. Kendi kendine cam duvarlar dedi. Ama lanet kalın camdan. Buradaki kitaplardan herhangi birinin ağır, çelik, yanmaz dosya dolaplarında saklanıp saklanmadığını düşündü. Langdon diğer arşivlerde arada sırada bunlara rastlardı ama burada hiç görmemişti. Ayrıca karanlıkta böyle bir dolap aramak vakti boşa harcamak olurdu. Üstelik onu kaldıramazdı da, özellikle şu anki haliyle. Peki ya okuma masası? Langdon bu kasada da diğer kasalarda olduğu gibi rafların ortasında bir çalışma masası olduğunu biliyordu. Ne olmuş yani? Onu kaldıramayacağını biliyordu. Sürüklemeye kalksa bile fazla uzağa gidemezdi. Raflar birbirine yakındı ve aradaki koridorlar oldukça dardı. Koridorlar çok dar. Langdon aniden bulmuştu. Kendinden emin bir tavırla birden ayağa fırladı. Baş dönmesi yüzünden sallanınca karanlıkta uzanarak destek almak için bir yere tutundu. Eline bir kitap rafı gelmişti. Kendine gelmek için biraz bekledi. Bu işi yapmak için sahip olduğu tüm enerjiyi kullanması gerekecekti. Antrenman tahtasına abanan futbol oyuncusu gibi kitap rafına abanarak ayaklarını yere iyice basıp itti. Şu rafı yerinden kaldırabilirsem ama kıpırdayacak gibi değildi. Aynı pozisyona gelerek yeniden denedi. Ayakları yerde geriye doğru kaydı. Kitap rafından çatırtı sesleri geldi ama yerinden oynamadı. Manivelaya ihtiyacı vardı. Yeniden cam duvarı buldu ve tek elini üstüne yerleştirerek kasanın arka tarafına kadar yolu gösteren kılavuz gibi kullandı. Karşısına aniden arka duvar çıkınca çarparak omzunu ezdi. Langdon lanet ederek kitaplığın etrafında dolaştı ve göz hizasındaki rafı kavradı. Sonra tek bacağını arkasındaki cama, diğerini de alt raflara yaslayarak tırmanmaya başladı. Karanlıkta uçuşan kitaplar yere düşüyordu, umursamadı. Yaşama içgüdüsü arşiv adabına üstün geliyordu. Zifiri karanlık yüzünden dengesinin bozulduğunu hissedince gözlerini kapayarak beynini görsel algılamalardan uzaklaştırdı. Artık daha hızlı hareket ediyordu. Yukarı çıktıkça hava daha da azalıyordu. Kitapların üstüne basarak üst raflara tırmandı ve destek alarak kendini yukarı çekti. Sonra dağı fetheden bir kaya tırmanıcısı gibi en üst rafı kavradı, bacaklarını arkaya doğru gererek yatay konuma erişinceye kadar cam duvarda yukarı doğru yürüdü. İçinden bir ses, ya şimdi ya da hiçbir zaman Robert diyordu. Harvard'ın jimnastik salonundaki bacak kuvvetlendiricisinde yaptığın gibi. Baş dönmesiyle güçlükle mücadele ederken ayaklarını arkasındaki duvara yerleştirdi. Kollarıyla göğsünü kitap rafına dayadı ve itti, hiçbir şey olmadı. Bir yandan nefes almaya çalışırken aynı pozisyona geldi ve bacaklarını gererek tekrar denedi. Çok az da olsa kitap rafı kıpırdamıştı. Bir kez daha deneyince raf 1-2 santim kadar ileri geri gitti. Langdon hareketten faydalanarak oksijensiz gibi gelen bir nefes daha alıp yeniden uğraştı. Kitap rafı daha ileri sallandı. Kendi kendine salıncak gibi dedi. Ritmi koru, biraz daha. Langdon her itişte bacaklarını gererek rafı sallamaya devam etti. Ama dört başlı kasları yanmaya başlamıştı ama o acıyı aldırmadı. Saatin sarkacı işliyordu. Üç kez daha iteceksin diyerek kendini motive etti. Sadece iki kez daha itmesi gerekti. Havada bir an asılı kaldı. Sonra raflardan dökülen kitapların gürültüsüyle Langdon ve kitaplık ileri doğru düştü. Kitaplık zemine çarpmadan diğer kitaplığın üstüne kapaklanmıştı. Langdon ağırlığını ileri vererek diğer kitaplığı da düşürmeye çalıştı. Kısa bir süre hiç kıpırtı olmayınca paniğe kapıldı. Ama sonra ağırlığın altında çatırdayan ikinci kitaplık da devrilmeye başladı. Langdon yeniden düşüyordu. Kitaplıklar dev dominolar gibi birbiri ardına devriliyordu. Metal metale çarpıyor, kitaplar etrafa saçılıyordu. Kitaplık olduğu yerde matkap gibi zıplarken Langdon bastırmaya devam etti. İçeride toplam kaç kitaplık olduğunu düşündü, ağırlıklarını düşündü. Arka duvarın camı kalındı. Langdon beklediğini duyduğunda farklı bir çarpışma sesi, üstünde durduğu kitaplık neredeyse yatay konumdaydı. Ses uzaktan gelmişti. Kasanın sonundan, metalin cama çarpma sesi. Etrafındaki kasa sallanınca diğerlerinin ağırlığının bindiği son kitaplığın cama çarptığını anladı. Ama bunun ardından gelen sesi duymayı hiç istememişti. Sessizlik. Camın kırılma sesi duyulmuyordu. Sadece şimdi üstüne çullanan kitaplıkların ağırlığına karşı koyan duvardan gelen bir yankı vardı. Gözlerini kocaman açmış, kitapların üstünde yatıyordu. Uzaklarda bir yerden bir çatırdama sesi geldi. Dinlemek için nefesini tutacaktı ama hiç nefesi kalmamıştı. Bir saniye, iki. Sonra şuursuzluğun eşiğindeyken uzaktan gelen bir esneme sesi duydu. Çatlaklar cama örümcek ağı gibi sarıyordu. Birden cam top gibi patladı. Langdon'ın altındaki kitaplık yere tamamen çökmüştü. Cam kırıkları çölde yağan yağmur gibi karanlıkta yere düşüyordu. Hava büyük bir tıslama sesiyle içeri doldu. 30 saniye sonra Vatikan yeraltı mezar odalarında telsizin elektronik cızırtısı sessizliği bozarken Victoria bir cesedin önünde duruyordu. Telsizden gelen ses nefessiz kalmış gibiydi. "Ben Robert Langdon, beni duyan var mı?" Victoria başını kaldırıp baktı. Robert, onun yanında olmasını ne kadar istediğine inanamıyordu. Muhafızlar şaşkınlık içinde birbirlerine baktılar. İçlerinden biri telsizi kemerinden çıkardı. "Bay Langdon, 3. kanaldasınız. Komutan 1. kanalda sizden haber bekliyor." "1. kanalda olduğunu biliyorum lanet olası. Onunla konuşmak istemiyorum. Kamerlengo ile konuşmak istiyorum. Şimdi, biri bana onu bulsun." Langdon gizli arşivlerin karanlığında kırık camların ortasında durmuş nefes almaya çalışıyordu. Sol elindeki sıcak sıvıyı hissettiğinde kanadığını anladı. Kamerlengo'nun sesi birden çıkınca Langdon irkildi. "Ben Kamerlengo Ventresca, neler oluyor?" Langdon kalbi hala hızla çarparken düğmeye bastı. "Sanırım az önce biri beni öldürmeye çalıştı." Hatta sessizlik oldu. Langdon sakinleşmeye çalıştı. "Ayrıca bir sonraki cinayetin nerede işleneceğini biliyorum." Yanıt veren ses Kamerlengo'ya ait değildi. Komutan Olivetti konuşuyordu. "Bay Langdon, başka bir şey söylemeyin." 87. Langdon Belvedere avlusunda koşarak İsviçreli muhafızlar güvenlik merkezinin dışındaki çeşmeye yaklaşırken üzerine kan bulaşmış saati 21.41'i gösteriyordu. Elinin kanaması durmuştu ama göründüğünden daha kötü durumdaydı. Oraya vardığında herkes toplantıya gelmiş gibiydi. Olivetti, Roger, Kamerlengo, Victoria ve bir avuç muhafız. Victoria hemen ona doğru koştu. "Robert, yaralanmışsın." Langdon cevap veremeden Olivetti konuşmaya başladı. "Bay Langdon, iyi olduğunuza sevindim. Arşivlerdeki elektrik hatasından dolayı üzgünüm. Langdon, elektrik hatası mı diye sordu. Gayet iyi biliyordunuz ki. Roger öne çıkarak pişman bir ses tonuyla benim hatamdı dedi. Arşivlerde olduğunuzu bilmiyordum. Beyaz bölgelerimizin bazı bölümlerinin elektrik düzeneği bu bina ile bağlantılı. Araştırmamızı genişletiyoruz. Elektriği kesen benim. Eğer orada olduğunuzu bilseydim... Victoria Langdon'ın yaralı elini elleri arasına alıp incelerken Robert dedi. Papa zehirlenmiş. Onu Illuminati öldürmüş. Langdon kelimeleri duyuyor ama güçlükle anlıyordu. Kafası doluydu. Tek hissedebildiği Victoria'nın ellerinin sıcaklığıydı. Kamerlingo papaz cübbesinden ipek bir mendil çıkardı ve temizlenmesi için Langdon'a uzattı. Adam hiçbir şey söylemedi. Yeşil gözleri yeni bir ateşle dolmuş gibiydi. Victoria, Robert dedi. Bir sonraki kardinalin nerede öldürüleceğini bulduğunu mu söyledin? Langdon konuşmakta kararsızdı. Buldum, yeri... Olivetti lafını keserek hayır dedi. Bay Langdon, telsizde daha fazla konuşmamanızı istememin bir nedeni vardı. Toplanmış bir avuç İsveçli muhafıza döndü. Bize izin verir misiniz baylar? Askerler güvenlik merkezinin içinde kayboldular. Hürmetsizlik yoktu. Sadece itaat vardı. Olivetti kalan gruba döndü. Bunu söylemek bana acı verse de papamızın cinayeti sadece bu duvarların içinden birinin yardımıyla gerçekleştirilebilecek bir eylem. Hepimizin iyiliği için kimseye güvenmemeliyiz. Bunları söylerken acı çekiyor gibiydi. Roger endişeli görünüyordu. İçeriden hiçbirliği gösteriyor ki, Olivetti evet dedi. Araştırmanızın güvenilirliği konusunda uzlaştık. Yine de bu, göze almamız gereken bir kumar. Aramaya devam edin. Roger bir şey söyleyecekmiş gibi görünüyordu ama vazgeçti ve gitti. Kamerlingo derin bir nefes aldı. Henüz tek kelime bile etmemişti ve Langdon, adamın sanki bir dönüm noktasına ulaşılmış gibi dikkat kesildiğini fark etti. Komutan, kamerlingo tok bir ses tonuyla konuşuyordu. Kardinaller toplantısını yarıda keseceğim. Olivetti asık bir yüzle dudaklarını büzdü. Bunu yapmamanızı öneriyorum. Hala 2 saat 20 dakikamız var. Bir nefeslik. Olivetti'nin sesi şimdi meydan okur gibiydi. Ne yapmak niyetindesiniz? Kardinalleri tek başınıza mı tahliye etmek istiyorsunuz? Tanrı'nın bana verdiği güçle bu kiliseyi kurtarmak niyetindeyim. Bunu nasıl yapacağım artık sizin meseleniz değil. Olivetti doğruldu. Ne yapmak istiyorsanız, duraksadı. Sizi durdurma yetkim yok. Özellikle de güvenliğin başı olarak ortada olan başarısızlığımın ışığında. Sizden sadece beklemenizi istiyorum. Saat 22'ye kadar. 20 dakika bekleyin. Eğer Bay Langdon'ın verdiği bilgi doğruysa katili yakalamak için hala bir şansım olabilir. Protokolü ve adabı korumanın hala bir yolu var. Kamerlingo boğuk bir kahkahayla ''Adap mı?'' dedi. ''Adabı aşalı çok oldu komutan. Fark etmediyseniz söyleyeyim. Bu bir savaş.'' Güvenlik merkezinden bir muhafız çıkarak Kamerlingo'ya seslendi. ''Signor, BBC muhabiri Bay Glick'i gözaltına aldığımız haberi geldi.'' Kamerlingo başını salladı. ''O ve kameraman kadının Sistine Şapeli'nin dışında benimle buluşmasını sağlayın.'' Olivetti'nin gözleri açıldı. ''Ne yapıyorsunuz?'' ''20 dakika komutan.'' Size sadece bu kadar süre tanıyorum. Sonra gitti. Olivetti'nin Alfa Romeo'su Vatikan şehrinden hızla çıktığında bu kez işaretsiz arabalardan oluşan bir konvoy onu izlemiyordu. Victoria torpido gözünde bulduğu ilk yardım çantasındaki sargı beziyle arka koltukta Langdon'ın elini sarıyordu. Olivetti dümdüz karşıya bakıyordu. Pekala Bay Langdon, nereye gidiyoruz? 88. Olivetti'nin Alfa Romeo'su sireni çığlık atarak ilerlediği halde köprüden geçip Roma'nın kalbine hızla yaklaşırken fazla dikkat çekmiyordu. Tüm trafik ters yönde Vatikan'a doğru akıyordu. Sanki papalık sarayı bir anda Roma'daki en heyecanlı yer haline gelmişti. Langdon arka koltukta otururken sorular aklından hızla geçiyordu. Katili düşündü. Onu bu sefer yakalayıp yakalayamayacaklarını. Onlara öğrenmek istediklerini söyleyip söyleyemeyeceğini ve çok geç kalıp kalmadıklarını düşündü. Kamerlingo, San Pietro meydanındaki halka tehlikede olduklarını ne zaman söyleyecekti? Kasadaki olay hala içini kemiriyordu. Hata. Olivetti aralardan geçerek Alfa Romeo'yu Santa Maria della Vittoria Kilisesi'ne sürerken frenleri asla basmıyordu. Langdon başka zaman olsaydı, parmak boğumlarının sıkılmaktan bembeyaz olacağını biliyordu. Ama şu anda narkoz almış gibiydi. Ona nerede olduğunu hatırlatan tek şey elinin zonklamasıydı. Başlarının üstündeki siren figan ediyordu. Ona geldiğimizi belli etmek gibi bir niyetimiz yok elbette diye düşündü Langdon. Olivetti'nin yaklaşınca sireni susturacağını tahmin ediyordu. Oturup düşünürken, Papa'nın cinayetiyle ilgili haber sonunda aklına geldiğinde hayrete düştü. Aklına gelen fikir inanılmaz fakat bir o kadar da mantıklıydı. Illuminati daima içeri sızarak güç kazanırdı. İçeride mevki değişiklikleri yaparak. Ayrıca papalar asla öldürülmemiş de değildi. Otopsi yapılmadığı için hiçbiri doğrulanmamış olsa da ihanetle ilgili sayısız söylenti dolaşıyordu. Yakın zaman öncesine dek. Bilim adamları hırslı halefi 8. Bonifake'nin ellerinde ölen Papa 5. Celestine'nin kabrinin röntgenini çekmek için izin almışlardı. Araştırmacılar röntgen sayesinde cinayete dair küçük bir ipucu yakalamayı ummuşlardı. Mesela kırık bir kemik. Röntgen, Papa'nın kafatasına 4 santim uzunluğunda bir çivi çakıldığını ortaya çıkarmıştı. Langdon şimdi Illuminati meraklılarının ona yıllar önce gönderdiği bazı makaleleri hatırlıyordu. İlk başta makalelerin uydurma olduğunu sanmış, bu yüzden makalelerin doğruluğunu tespit etmek için Harvard'ın mikrofiş koleksiyonuna bakmaya gitmişti. Doğru olmaları inanılmazdı. Saygın haber kuruluşlarının bile arada sırada nasıl Illuminati paranoyasına tutulduğunu örnek olsun diye makaleleri ilan panosuna yapıştırmıştı. Medyanın şüpheleri birden ona daha az paranoyak gelmeye başlamıştı. Langdon makaleleri gayet net hatırlayabiliyordu. İngiliz Radyo Televizyon Kurumu, 14 Haziran 1998. 1978 yılında vefat eden Papa 1. John Paul, P2 Mason loncasının komplosuna kurban gitti. Gizli P2 cemiyeti, Amerikalı Başpiskopos Markinkus'u Vatikan Bankası Başkanlığından kovacağını anladığında, 1. John Paul'u öldürmeye karar verdi. Banka, Mason lojasıyla şüpheli finansal ilişkilere girmişti. The New York Times, 24 Ağustos 1998. Merhum 1. John Paul, yatağında neden gündelik gömleğini giyiyordu? Gömlek neden yırtılmıştı? Sorular burada bitmiyor. Hiçbir tıbbi soruşturma yapılmadı. Kardinal Villot, hiçbir papanın ölüsüne dokunulmadığı gerekçesiyle otopsi yapılmasını yasakladı. Ayrıca John Paul'un ilaçları, gözlükleri, terlikleri, son arzusu ve vasiyeti gizemli bir şekilde yatağının yanından yok oldu. London Daily Mail, 27 Ağustos 1998. Dokunaçları Vatikan'a kadar uzanan güçlü, acımasız ve yasa dışı bir mason lojasının komplosu. Victoria'nın cebindeki telefonun çalması, Langdon'ın aklına gelen hatıraları uzaklaştırmıştı. Victoria kendisini kimin aradığını tahmin edemiyormuş gibi bir ifadeyle cevap verdi. Langdon, bir metre ötede durduğu halde telefondaki keskin sesi tanımıştı. Victoria, ben Maximilian Kohler, karşı maddeyi buldunuz mu? Max, iyi misin? Haberleri seyrettim. CERN'in ya da karşı maddenin hiç bahsi geçmedi. Bu iyi. Neler oluyor? Kutunun yerini henüz bulamadık, durum karışık. Robert Langdon oldukça yardımcı oldu. Kardinallere suikast düzenleyen adamı yakalama yolunda ilerleme kaydettik. Şu anda... Olivetti, Bayan Vetra diye lafını kesti. Yeterince konuştunuz. Victoria ahizeyi eliyle kaparken sinirlendiği belliydi. Komutan, CERN başkanıyla konuşuyorum. Hakkı olduğunu elbette... Olivetti, buraya gelip durumla ilgilenmeye diye lafı yapıştırdı. Hakkı var. Güvenliksiz cep telefonu hattından konuşuyorsunuz. Yeterince bilgi verdiniz. Victoria derin bir nefes aldı. Max... İşine yarayacak bazı bilgiler edindim dedi, baban hakkında. Galiba karşı maddeden kime bahsettiğini biliyorum. Victoria'nın yüzünde şüpheli bir ifade belirdi. Max, babam kimseye bahsetmediğini söylemişti. Korkarım Victoria, baban birine bahsetmiş. Bazı güvenlik kayıtlarını incelemem gerekiyor, birazdan ararım. Hat kapandı. Victoria telefonu yeniden cebine yerleştirirken benzi atmıştı. Langdon, iyi misin diye sordu. Victoria evet anlamında başını sallarken titreyen parmakları yalanını ele veriyordu. Sireni kapatıp saatine bakan Olivetti, kilise Barbarini meydanında dedi. 9 dakikamız var. Langdon 3. işaretin yerini anladığında kilisenin pozisyonu onda bazı çağrışımlar yapmıştı. Barbarini meydanı. İsmin tanıdık bir yanı vardı. Tarif edemediği bir şey. Langdon artık ne olduğunu anlıyordu. Meydan tartışmalı bir metro istasyonu bölgesindeydi. 20 yıl önce metro terminalinin yapımı, Barbarini Meydanı'nın altını kazmanın, meydanın ortasındaki tonlarca ağırlıktaki dikili taşın çökmesine neden olacağından korkan sanat tarihçilerini telaşa düşürmüştü. Şehir planlamacıları dikili taşın yerini değiştirmiş ve onun yerine Triton adındaki küçük çeşmeyi koymuşlardı. Langdon, Bernini zamanında Barbarini Meydanı'nda bir obeliski durduğunu fark etti. Langdon'un 3. işaretin bulunduğu yer hakkındaki tüm şüpheleri kayboldu. Olivetti meydanın bir blok ötesinden bir ara sokağa saptı, sokağın yarısına kadar arabayı sürdü ve ani bir frenle durdu. Ceketini çıkarıp kollarını sıvadı ve silahını doldurdu. ''Tanınma riskinizi göze alamayız.'' dedi. ''Televizyonda göründünüz. Meydanın karşı tarafına geçip ön girişi gözetlerken görünürden uzak durmanızı istiyorum. Ben arkadan gireceğim.'' Tanıdık bir silah çıkararak Langdon'a uzattı. ''Belki lazım olur.'' Langdon kaşlarını çattı. Bugün ikinci kez kendisine silah uzatılıyordu. Tabancayı ceketinin iç cebine attı. Bunu yaparken diyagramma sayfasını hala üstünde taşıdığını fark etti. Onu yerine bırakmayı unuttuğuna inanamıyordu. Bu paha biçilmez parçanın Roma sokaklarında bir turist haritası gibi dolaştığı düşüncesiyle kramplar geçiren Vatikan Kütüphane Müdürü'nü gözünün önüne getirdi. Ardından kırık cam parçalarıyla arşivlerde ardında bıraktığı etrafa saçılmış belgelerin yarattığı karmaşayı düşündü. Kütüphane müdürünün başka sorunları da vardı, eğer arşivler geceden sağa çıkarsa. Olivetti arabadan inerek arkasındaki sokağa işaret etti. Meydan bu tarafta. Gözünüzü açık tutun ve görünmemeye çalışın. Kemerindeki telefona hafifçe dokundu. Bayan Vetra, otomatik aramayı bir deneyelim. Victoria telefonunu çıkararak Olivetti ile birlikte Pantheon'da kaydettikleri otomatik arama düğmesine bastı. Olivetti'nin kemerine takılı telefonu sessiz arama modunda titreşti. Komutan başını salladı. Güzel. Bir şey görürseniz bana haber verin. Silahının horozunu kaldırdı. Ben içeride bekleyeceğim. Kafir heriften ben hesap soracağım. O sırada çok yakında bir başka cep telefonu çalıyordu. Haşhaşin cevap verdi. Konuşun. Ses, benim dedi. Janus. Haşhaşin gülümsedi. Merhaba üstad. Konumun anlaşılmış olabilir. Biri seni durdurmaya geliyor. Çok geç kaldılar. Ben buradaki ayarlamaları yaptım bile. Güzel. Oradan sağ kurtul. Daha yapılacak işler var. Yoluma çıkanlar ölecek. Yoluna çıkanlar bilgili kişiler. Amerikalı akademisyenden mi bahsediyorsun? Onun farkında mısın? Haşhaşin kıkırdadı. Soğukkanlı ama saf. Benimle telefonda konuşmuştu. Onun tam zıttı karakterde bir kadınla beraber. Katil, Leonardo Vetra'nın kızının öfkesini hatırladığında kanının kaynadığını hissetti. Telefonda kısa bir sessizlik oldu. Haşhaşin, Illuminati üstadında ilk kez böyle bir tereddüt hissediyordu. Sonunda Janus konuştu. Gerek olursa onları da ortadan kaldır. Katil gülümsedi. Olmuş bil. Vücuduna sıcak bir beklenti dalgası yayıldı. Yine de kadını ödül olarak saklayabilirim.